Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Mutlu Evlilik Atölyesi'ne, Erkam Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam yine ben bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş ve kıymetli hocam Profesör Doktor Psikiyatrist Medayim Yanık'la mutlu evliliklerin izini sürmeye devam ediyoruz. Evet kıymetli hocam, programımızın bir açılış geleneği oldu artık. Bizim evet. Araştırmamızdan elde ettiğimiz verilerden oluşturduğumuz mutlu evliliklerin 7 özelliğini çalışmaya, anlatmaya devam evet. ediyoruz. Dilerseniz bu zamana kadarki özellikleri şöyle bir sıralayalım. Hocam buyurun. Ondan evet. sonra kaldığımız yerden yani 6. özellikten devam edelim. Buyurun hocam size vereyim.
Evet, mutlu evliliklerin 7 özelliği olduğunu söylemiştik. Birinci özellik, birbirlerine ve evliliklerine bakışları olumluydu. Mutlu eşler doğru bir evlilik yaptığını, evlilikten memnun olacağını, evlilikte kalmak istediklerini söylüyorlardı. Evlilikte zorluk olan kişiler ise doğru bir evlilik yapmadıklarını, evlilikten ayrılıp ayrılmama konusunda endişeler yaşadığını biliyoruz. İkinci özellik, birbirlerinin farklı taraflarını kabul etmeleri. Mutlu evlilikler, evliler birbirlerinin farklı taraflarını kabul ederken, tanıyıp kabul edip yönetirken, evliliklerinde zorluk yaşayanlar bu farklılıkları tanımada zorluk çekiyorlar veya bu farklılıklar üzerinden kavga edip duruyorlardı. Üçüncü, mutlu evliliklerde üçüncü özellik, yıkıcı kavga etmiyorlardı. Mutsuz evliliklerde ise yıkıcı tarzda kavga etme vardı. Dördüncü özellik olarak mutlu evliliklerde, iyi evliliklerde küsme sıraları, süreleri oldukça kısa, az küsüp hızlı barışırlarken, daha sorunlu evliliklerde uzun küsme ve zor barışma tarzı yaygındı. Altıncı özellik ki bugün konuşacağız, ortak yaşamdan kaynaklanan sorunları idare etmeyi, yönetmeyi, becerme veya becermeme meselesi vardı. Mutlu evlilikler ortak yaşamdan kaynaklanan sorunları daha iyi yönetebilirken, evliliğinde zorluk yaşayanlar ortak yaşamdan kaynaklanan sorunları yönetmede bir süregen çatışma içinde oluyorlar. Yedinci özellik de mutlu evliliklerde aynı zamanda arkadaşlıkları da iyi, birbirleriyle beraber hoş muhabbet edip beraber aktivite yapmaktan hoşlanıyorlar.
Evet hocam, bizi belki bu akşam ilk defa dinleyenler için bir hatırlatma yapalım. Bu saydığımız özellikler daha önce bizim yaptığımız mutlu evlilerle, mutlu eşlerle yaptığımız derinlemesine görüşmelerden elde ettiğimiz sonuçlar üzerinden çıkmıştı. Belki daha önce bizi dinlemeyenler için bir şey yine bir hatırlatma olabilir. Geçtiğimiz bölümleri erkamradyo.com'dan arşivden dinleyebilirler. Dolayısıyla biz bugün 6. özellikten devam edeceğiz. Hocam evliliklerde en sık rastlanan sorunlardan bahsettik. Sanırım en sık 6 soruna rastlıyoruz.
Evet.
Bunları biraz açalım mı hocam? Aha. Neler var?
Evet. Bu 6 sorun neredeyse evrensel, bütün dünyada eşler arasında sık yaşanan sorunlar listesini oluşturuyor. Fazlası olabilir ama en sık 6'dan bahsediyoruz. 1- Ailelerle ilişkiler nasıl olacak? 2- Eşler arasındaki cinsel yaşantı ne sıklıkla yaşanacak? 3- Eve giren para nasıl harcanacak? 4- Çocuklar nasıl yetiştirilecek? 5- Ev işleri nasıl yapılacak? 6- Boş vakitler nasıl geçirilecek? Bu liste hemen hemen bütün dünyada eşler arasında en sık yaşanan sorunları gösteren bir liste.
Belki kültürel anlamda değişimler olabilir. Bazı ülkelerde bazıları daha sık görünebilir. Bazı kültürlerde daha doğrusu. Örneğin bizim toplumumuzda belki şu çok yaygın bir problem olabilir değil mi? Ailelerle ilişkilerin nasıl olacağı. Belki bir Amerika'ya göre bizde daha sık görülebilir ama orada bile bu sorunu görebiliriz. Ailelerle ilişkiler, hatta ben bazen bu örneği veriyorum. İşte Amerika'da dizilerde bazen bazı bölümlerde bu işlenir. Yani adamın ya da kadının kayınpederi, kayınvalidesi geleceği zaman bu bir kriz olabiliyor. Bütün bölüm bununla geçebiliyor. Yani orada da aslında zaman zaman yaşanan bir problem. Aynı çok belki bizde daha çok sık görülebilir.
Evet. Bizde gerçekten de belki aile yapılarının hala güçlü olmasıyla evet. da ilişkili olabilir. Aileden, ailelerden kopmak yerine aileyle yaşam boyu iç içe olma. Ayrışma diyelim, kopma diyelim ama ayrışma ile iç içe olma arasındaki gerilim iç içe olmadan yana olduğu için aslında hem kadında hem erkekte bu kültür olduğu için belki bu alanda daha fazla sorun yaşıyoruz. Mesela ailelerle en sık yaşanan sorunları şöyle bir listelesek en sık gördüğümüz problemlerden biri kayınvalide ile gelin çatışması. Şimdi aslında ailede niye problemler oluyor? Çünkü güçlü psikolojiler var. Şöyle düşünün bir kayınvalide açısından çocuğunu yetiştirmiş, büyütmüş, yeryüzündeki kendine en yakın varlık ve o kişi evden ayrılacak. Evden ayrılınca bir yas yaşaması lazım. Onu kabullenmek zorluğu var. Artı sanki kendi elinin altında, dizinin üstündeyken ona bakıyor, kolluyor da dışarıda başına bir şey gelecekmiş gibi bir endişe yaşayabilir. Veya işte kızı aldım verdim şeyde içeride tutma psikolojisi. Yani onların artık ayrı bir ev kurma yerine aslında kendilerine ilk başta ben bir nevi mücadeleyi kazanırsam gelini evde tutmuş olurum, içeride tutmuş olurum, bizde tutmuş olurum gibi bir böyle bir yani bilek güreşi yapma dönemi oluyor. Aynı şeyin aynı yanlışlıkla gelindeki karşılığı olabilir. Sanki evliliğinin ilk yıllarının bir kayınvalideden kurtulma, bir özgürleşme, onun kontrolüne girmeme mücadelesi vermesi gerekirmiş gibi bir hazır psikolojiyle başlanabiliyor. Halbuki bu iki psikoloji de yanlış. Yani ne gelinin bir tahakkümden kurtulma için ön alım alması doğru bir şey, ne de kayınvalidenin işte gelini kontrol etme veya çocuğunun sanki elinden gidecekmiş gibi korku yaşaması aslında yersiz, en azından fonksiyonel değil, işe yaramıyor. Hı hı. Yani bunları yaşamış olmak, böyle davranmış olmak hiçbir şeyin çözümüne katkı sağlamıyor. Hı hı. Aksine işlerin daha kötü olmasına sebep oluyor.
O zaman bu noktada evliliğinde mutlu olanlar, yani bizim tabirimizde iyi ya da mutlu evliler bu durumla nasıl baş ediyorlar ya da nasıl idare ediyorlar bu durumu?
Yani mutlu evliliklerde araştırmanın da göstergesi o. Bu gerilimi aşıyorlar. Yani diyelim ki eşler şöyle diyor. Ya benim eşim benim ailemle oldukça iyidir. Severler, hatta benim kadar severler, benden fazla severler. Bazen onun tarafını tutarlar. Veya gelinler, yani o benim yeni bir ailem, aram iyidir, bir sorun çıkmaz bizde. Uyumluyuzdur tarzında. Bu çok önemli bir şey. Eşinizin ailesinin ailesiyle uyumlu olmuş olmak evlilikteki en önemli badirelerden birini atlatmak demektir. Çünkü tersi olduğu zaman her zaman eşinizle aranızda bir bariyer olacaktır. Diyelim ki siz eşinizin ailesinin gerçekten bir yanlışı var, bir eksiği var. Siz bu eksiği böyle doğrucu Davut gibi eşinizin yüzüne tak tak tak vurdunuz. Haklı olabilirsiniz ama bu sizin evliliğinize mutluluk getirmez. Şöyle düşünün, eşiniz de muhtemelen o eksikliği büyük ihtimalle biliyordur. Kendi başına kaldığında o hatayı, eksikliği biliyordur. Ama kimse ailesinin, annesinin, babasının eksikliğini veya yanlışının yüzüne çarpılmasını istemez. Veya sanki işte problemli bir ailenin çocuğu olmuş olmak duygusu bir kişiyi bunu fark ettiği için adam etmez. Aksine zor duyguların içine iter. O yüzden eşinizin ailesinde bir zorluk var ise bu zorluğun sizin evinize yansıması ile ilgili sorunları çözmek için konuşulabilir. Ama eşinizin ailesinin eksikliklerini, zorluklarını bir silah gibi kullanıp üstüne tekrar tekrar söylemek her zaman sizin evliliğinize de zarar verir.
Ki o kişi de bu durumu idare edemediğinde o üzüntüsünü, kırıklığını bazen yanlış bir şekilde eşinin ailesinde, yani kendisinin hiçbir sorunu olmasa da aile, eşinin ailesiyle böyle bir karşılık verme gibi olabiliyor. Bu sefer diğer aile de işin içine girebiliyor. Yani aslında ortada hiçbir şey yokken, normalde iyi geçinirlerken, sen benim aileme madem böylesin, ben de senin ailene diye içten bir psikolojiyle yaklaşabiliyorlar.
Mesela Feyzullah, bir tane çalışmamızdaki erkek katılımcı şöyle demişti: eşim ailemle ilişkiler konusunda daha iyi. Ben daha zayıfım bu konuda. Mesela bizim sülalede herkes eşimi çok sever. Beni de sever onların tarafı ama ben biraz daha geri plandayım bu konuda. Kültür olarak aileler birbirlerine benziyorlar. Farklar da var ama buna girmek istemiyorum. Oldukça eşinin ailesiyle pozitif bir ilişkide olduğunu ifade ediyor. Başka bir erkek şöyle diyor: aynı binada yaşıyoruz ailemle. İyi paylaşımlar var. Yardım eder annemler. Eşimin ailesi benim de ailemdir. Hadi annenlere gidelim derim. Biri olmaya çalışırım onlara da. Onlar da beni öyle görürler. Bakın, bir denge bulmuşlar. Pozitif bir yol bulmuşlar. İlişkileri makul düzeyde tutuyorlar. Bu kendi evliliklerine bir negatif olarak dönmüyor. Aksine onların evliliğine de pozitif dönüyor. Mümkünse perspektif şu olmalı. Hani insan hayatında hedefler olur. Ben, eşim benim ailemle, biz birbirimizin ailesiyle iyi geçinmeye çalışalım. Bunun için çaba gösterelim. Onları yenmek, kontrol etmek, ayrışmak değil de daha bir denge bulalım. Ama daha önce de konuşmuştuk. Esas olan eşimdir.
Hı hı. Belki buradan ne tavsiyede bulunabiliriz? Bize geçebilir.
Evet. Esas olan eşimdir şeyi, yaklaşımı şu. Şimdi şöyle düşünün: iki kişi kendi ailelerinden ayrışacak. Ayrışıp kendisi bir aile kuracak. Bu ayrışmanın yapılması lazım. Ailelerin o kişileri bırakması gerekiyor. Yasını yaşayıp bırakması gerekiyor. Esas olan, sonra da bu iki kişinin birbirlerinin ailesi, karşı tarafın ailesiyle iyi ilişkiler kurması gerekiyor. Hatta daha ideali, iki ailenin birbirleriyle olumlu ilişkiler kurması gerekiyor. Tabii 4-5 tane yolunda gitmesi gereken süreç var. Hepsinin beraber olması o kadar da kolay bir şey değil.
Evet.
Makul düzeyde yürümesini hedeflemek önemli. Şimdi burada esas olan eşim şu: mesela karar nerede alınıyor? Eşler kendi hayatlarıyla ilgili, aileleriyle ilgili bir kararı gidip kendi aileleriyle danışarak onu bugünkü aileye mi getiriyorlar? Yoksa eşiyle baş başa verip kendi kararlarını kendi ailede mi alıyorlar?
Yani danışmanın ötesinde kararı kendi ailesiyle alıp onu uygulamaya koymak belki
tabii
problem.
Tabii.
Danışabilirler
ama esas kararı kendi aileleri içinde almış olmaları lazım. Yani birincil olan şeyi artık ayrıştıkları anne babalar, hem erkek hem kadın için anne babalar değil, birincil karar mekanizması veya emeği veya duygusunun yoğunluğu kendi yeni kurduğu aile üzerine olmalıdır. Bu hani anne ile eş arasında tercih yapmak demek değildir ama yani illa da bir tercih yapılacaksa eşten yana bir tercih olması lazım ki aileleri koruyabilelim. Gerektiğinde, çünkü bu aileden de bir kişi ayrılacak. Bu aile de kendi yasını yaşayacak. O çocuğun ayrılmasına müsaade edecek. Kendilerinden ayrılan çocuk da esas olan benim yeni ailemdir, eşimdir demesi gerekir. Hani bu birini bırakıp diğerine yönelmek değildir aslında. Ama kategoride esas olanın, önde olanın yeni çekirdek ailesi olması lazım. Bunu kabullenmek zorundayız. Yoksa aileleri koruyamayız.
Evet, evet. Başka bir tavsiyemiz belki de şu olabilir mi hocam? Sizin sık sık gündeme geç. Sevdiğinizin sevdiğini sevin.
Evet, evet. Bu önemli bir psikoloji. Çünkü yani biz bir aile içinden geliyoruz. O aileyle doğumdan itibaren oluşmuş güçlü bağlarımız var. Onların iyi olduğuna inanmayı, öyküsünün pozitif olduğuna inanma eğilimindeyiz. Yani biz ailemizle ilgili bir pozitif hikaye kurmaya çalışırız. Aynen benliklerimizle ilgili bir pozitif hikaye kuruyorsak, ailemizle ilgili pozitif bir hikaye kurmamız lazım. Eğer dışarıdan biri gelir, bu pozitif hikayeyi bozarsa, pozitif hikayeyi negatif olarak kurup sizin her gün yüzünüze vurursa, ailenizi bir canavarmış gibi resmederse, haklı haksız önemli değil, bu sizin zorunuza gider. Ama diyelim ki sizin ailenize pozitif bir bakış açısıyla inşa ederse, bunu da size eşiniz yansıtırsa, bu kesinlikle evlerinize pozitif olarak yansır. Bir nevi sevdiğimizin sevdiğini sevmek bir ilişkiye acayip derecede olumlu bir etki yaratır.
O zaman hocam şu dört tavsiyeyi şöyle bir ben özetlemeye çalışırsam birer cümleyle. Bir, ailenizden ayrışarak bağlı kalmaya çalışın. Ayrışmak demek kopmak demek değil, tekrar hatırlatıyoruz. İki, esas olan artık eşim. Bunu açmıştık, niçin böyle olduğunu ve hangi dinamiklerde olduğunu. Üçüncüsü, anne ve babalar çocukların yuvadan uçmasına izin verin diyoruz. Ve son olarak sevdiğinin sevdiğini sevin.
Evet.
Bu en sık yaşanan sorunlardan biriydi gerçekten ülkemizde. Belki tek başına böyle bir program yapsak yeridir. Ama bugün kısa geçelim. Belki daha sonra yeniden döneriz bu konuya. Bir başka sorun hocam, en sık yaşanan sorunlardan paranın yönetimi. Yani eve giren gelir nasıl harcanacak, nereye harcanacak, buna nasıl karar verilecek meselesi. Bu da çok sık duyduğumuz sorunlardan biri. Bunu biraz açalım. Mutlu evliler bunu nasıl başarıyorlar, nasıl yönetiyorlar? Mutsuz evliliklerde ya da iyi gitmeyen evliliklerde karşımıza neler çıkıyor? Ve önerebileceğimiz şeyler var mı her zaman olduğu gibi? Bu meseleden biraz devam edelim hocam. Sonra da belki bir ara veririz.
Evet. Şimdi mutlu evliliklerde para konusunda bir uzlaşma var. Doğrusu mutlu evlilik araştırmasını yaparken benim şöyle bir beklentim vardı. Bu bir takım böyle ev işleri, para meselelerinde bana sanki sihirli bir formül verecekler. Çünkü sihirli bir formül, bu iş nasıl çözülür diye bir arayıştaydı. Çok enteresan, beklenmedik bir sonuç çıktı biliyorsun. Evet, sonuçlara beraber baktık. Aslında farklı usuller var. Mutlu evlilikler, evlilikleri iyi, para konusunda uzlaşıyorlar. Ama üç modelinde olduğunu gördük. Birinde diyelim ki eve giren parayı kadın yönetiyor. Bir öğretim üyesinin şeyi, hani ben hanıma veririm parayı, o her şeyi sağ olsun güzel yapar şeklinde bir ifadesi var. Hatta bulursak okuyalım onu.
Aynen.
İkinci, tam tersi, bazı mutlu evliliklerde kadınlar, ben böyle şeylere karışmam, beyim böyle para işlerini çok iyi idare eder, adildir de, ihtiyaçlarımızı da gözetir, bir problem çıkmadı. Bazı evliliklerde de eşler bütçeyi beraber yapıyorlar. Şimdi aslında üç tane farklı olabilecek olasılık modeli de mutlu evliliklerde var. Bu şu demektir, bence ortak bize öğrettikleri şey uzlaşmak. Önemli olan yürüyen modeldir. Ve iki tarafta eğer bir adaletsizlik algısı oluşmuyor ise bu iyi bir şeydir. Yani eşim parayı bizim hayrımıza kullanıyor. İkimizin hayrına kullanıyor. Adaletsizlik yapmıyor. Bu algı oluşmadıktan sonra her model mümkündür.
Örnek verelim isterseniz
lütfen
hocam, şeylerden, mutlu evliliklerden. Bahsettiğiniz beyefendi şöyle söylüyor. Eve giren paranın tamamını eşime veririm. Bütün harcamaları o yapar. Bana haftalık harçlık verir. İhtiyaçlarımı o şekilde giderim. Market, bakkal gibi alışverişlere beraber çıkar. Eşimle duran paradan harcarız. Bayramlarda torunları, harçlıkları eşim verir. Paranın bütün yönetimi eşindedir. Para konusunda hiçbir uyuşmazlık yaşamayız. Bakın işte bir işte öğretim üyesi vesaire, erkek baba olması çok bu anlamda önemli. Bir uyum içerisindeler, bir uzlaşma içerisindeler.
Tersinden başka bir kadın şöyle diyor. Paranın yönetimi eşimde. Para harcamayı severim, paranın kıymetini bilmem. Eşim biriktirebilir. Biraz fazlaca harcadığımda rahatsız oluyor. Aldığını giy, giymeyeceksen alma diyor. Senin maaşın, benim maaşım yok. Erkeğe aile babası olduğunu hissettirmek önemli. Ortak bütçe var, birlikte olunca bereketi artıyor. Kim ne kadar harcar herkes bilir. Kendilerince bir gayet güzel bir denge bulmuşlar.
Evet hocam. Beraber yapıldığında da şöyle bir örnek belki verebiliriz. Parayı beraber yöneten eşler için. Bir kadın şöyle söylüyor. Aylık yapacağımız masrafları kalem kalem belirler eşim. Şunu yapacağız diye. Ortadadır her zaman. Her ikimizin parasını birleştiririz. Sanırım bunlar birlikte çalışıyorlar. Her ikisi de çalışıyor. Nereye harcanacaksa parayı oraya harcarız. Herhangi bir uyumsuzluğumuz yok bu konuda. Diyorlar. Peki çatışma yaşandığında nasıl yaşanıyor?
Çatışma yaşandığında biraz hani senin param benim param muhabbeti oluyor. Para nerede muhabbeti oluyor. İşte seninkini harcayalım benimkini biriktirelim muhabbeti oluyor. Paranı işte kendi ailene harcadın benim aileme harcamadın muhabbeti oluyor. Bir örnek üzerinden istersen araştırmadan olan bir örnek üzerinden vereyim. İki üst düzey yönetici olan bir erkek söylüyor. İkimiz de çalışıyoruz. Paranın yatırıma dönmesi konusunda eşim çok pimpirikli. Bana bir türlü güvenmiyor. Halbuki ben koca bir şirketin genel müdürüyüm. Profesyonel yöneticiyim. Başarılı olmayan bir yatırımı yıllardır diline dolamış durumda. Kendisi parayı bekletmekten başka bir şey yapmıyor.
Ya da başka bir örnek, bir hanımın verdiği bir örnek kendi yaşantısından yine. Ben ev hanımıyım. Eşim bir fabrikada çalışıyor ama yıllardır ne kadar maaş aldığını bilmem. Yani bir şey söz konusu, yani bir gizlilik ya da bir şeffaflık yok, bir gizem var. Eve giren parayı ne kadarının nereye harcandığını bilmem. Eşim kadın para işine karışmaz diyor. Eşime para konusunda derin bir kırgınlığım var. Ben ev hanımıyım, kendi kazancım yok. Evin bütçesi açık değil. Kendi ailesine yardım ediyor. Etsin, ailesidir. Fakat geçenlerde benim anne babamın bir miktar paraya ihtiyacı oldu. Eşime ilettim, para yok diye kesip attı. Kendi ailesine var, benim aileme yok. Çok kırgınım, kafaya taktım. Bu mesele zihnimde dolanıp duruyor. Onu gördüğümde ilk bu mesele aklıma geliyor. Evet. Hem ailelerle ilişkilere yansımış.
Evet, evet. Bu çok önemli bir mesele Feyzullah. Çünkü adaletsizlik algısı var. Kendi ailesine yapıyor ama benim aileme, kendi ailesine harcıyor ama benim aileme harcamıyor. Bu adalet. İkinci şey sömürü algısı. Eğer benim paramı da alıp kendisi için kullanıyor, paranın nereye gittiğini, ne yapıldığını söylemiyor ise bu da ikinci bir problem. Sömürü algısı var ise. Üçüncü de güvensizlik algısı. Yani ortak paramız var, bir şey var, her şeyi kendisine tapılıyor. Bir nevi hani malı kaçırıyor gibi. Bizi süreçlerden haberdar etmiyor. Halbuki evlilik ilişkisinde paranın yönetimi, paranın akışı konusunda daha şeffaf, harcanması konusunda da daha adaletli olmak gerekiyor. Burası mesela çiftlerin arasına çok derin uçurumlar yaratabiliyor. Çünkü eş ilişkisi yakın ilişkidir, güvensizlik kaldırmaz. Para konusu derin güvensizlik oluşturabilen bir şey. Çünkü bir başkasına güvenmemeyi, onu samimi bulmamayı, onu içten bulmamayı, adaletli bulmamayı ya sebep oluyor. Bu da eşler arasında kapanmaz bir uçurumun oluşmasına sebep olabiliyor.
Evet hocam. Peki tavsiyemiz ne olabilir bu konuda sorun yaşayan eşlere?
Bir kere mümkün olduğu kadar paranın şeffaf olmasını, birinci tavsiyemiz o. Akışının nereden geldi, nasıl oldu konusunda makul düzeyde bir şeffaf. İki, bir uzlaşma yaşamaları. Paranın adalet algısının oluşmasına dikkat etmeleri lazım. Bir de eğer uzlaşamazlarsa benim teknik olarak önerdiğim bir tane bir model var. Diyelim ki iki taraf birden çalışıyor. İki tarafın da gelirleri şöyle yapılabilir. Üçte biri, her bir tarafın geliri üçe ayrılabilir. Bir tanesi ortak masraflara götürülebilir. Bir tanesi ortak bir hesapta biriktirme şeklinde olabilir. Üçte biri de kişiler kendileri adına harcayabilir.
Yani herkes kendi kazandığı parayı, geliri üçe bölecek. Evet. Her iki eşte üçe bölecek.
Üçe bölecek. Birini evin masraflarına, üçte birinin iki, üçte bir evin rutin masraflarına gidecek. Üçte bir tabii imkanları var ise beraber bir yatıracakları, beraber kullanacakları, ikili imza atacakları bir hesapta beraber biriktirme olabilir. Üçte bir de kişinin kendi harcayacağı bir paranın olması lazım. Eşlerden biri böyle kendi harcayacağı bir para olmazsa, sürekli eşten böyle harçlık alır tarzında bir ilişki tarzı olursa bu ilişkinin dinamiklerini bozan bir şey. Böyle veren el, alan el gibi bir şey oluşturuyor. Hı-hı. Birini diğerine bağımlı kılıyor. Birçok kadın, özellikle bu konuma düşenler, daha çok çalışmayan kadınlar oluyor. Bundan dolayı bir psikolojik yıpranma veya eşe karşı bir psikolojik tepkiye neden oluyor.
Onu kötü hissettirmemek lazım eşi.
Eşi kötü hissettirmemek lazım. Yani hı-hı, var olan imkanlar dahilinde anlatılıp, hani harcama gücümüz, bütçemiz bu deyip, belki de hani daha toplu bir bütçe vermek. Ayın başından tanımlanmış bir şekilde her gün böyle bir çocuğa harçlık verir gibi eşe harçlık vermek yerine, belki de uzlaşılabilir bir bütçeyi baştan itibaren verip onun yönetmesini sağlamak daha iyi fikir olabilir.
Evet hocam. Yine önemli bir sorun, sık yaşanan sorunlardan bir tanesi, çocukların yetiştirilmesi meselesi. Nasıl yetiştirilecek? Bakımları nasıl yapılacak?
Evet. Çocuklar bir evliliğin en güzel taraflarından biri ama aynı zamanda da zorluklarından biri. Çünkü insan teki bir buzağı gibi değil. Hani doğduğunda ayağa kalkıp annesinin etrafında kendi hayatını sürdüremiyor. Kendi haline bıraktığınız zaman insan teki yaşamını sürdüremiyor. Bakım gerektiren bir şey. O yüzden de evlilik, çocukların olması bir evliliği derinden etkiler. Düşünün, daha önce beraberce rahat konuşabilen, beraber hareket edebilen, aktivite yapan çiftler yeni bir çocukla beraber onun eksenli yaşamaya başlarlar. Bu onların diyelim ki uyku düzenlerini değiştirir, baş başa kalma düzenlerini değiştirir, aktivite yapma düzenlerini değiştirir, cinsel yaşamlarını değiştirir. O yüzden de hatta yeni çocukları olmuş oldukları dönemde evlilik doyumu bir miktar azalır. Birçok araştırma bunu gösteriyor. Ama aynı zamanda evliliğe bağlılık da artar. Çünkü artık kendi bir ortak çocukları var. Genellikle de bir evliliğe ortak bağda, evlilikte kalma isteğinde bir artmaya neden olur. Birçok çift bütün bu zorluklarına rağmen çocuksuz olmayı çok acı verici bir şey olarak görürler. O yüzden çocukları olmayan kişiler çok zor tedavilere katlanırlar ki bir çocuk sahibi, evet, olsunlar. Bu çocukların çeşitli açıdan şeyleri var, ilgi göstermek gerekiyor. Bir fiziksel bakımları var. Çocuğun karnının doyurulması lazım, yatırılması lazım. Bir çocuğun psikolojik ihtiyaçları var. Onunla vakit geçirilmesi, onunla oynanması gerekiyor. Çocuklar oyunla büyüyorlar.
Hatta hocam şöyle desek, belki abartmış olmayız. Yani bir çocuğun ihtiyacını mesela 100 olarak kabul etsek, hı hı, fiziksel ihtiyaçları %20-30 iken aslında duygusal ihtiyaçları 60-70 seviyesinde diyebiliriz. Yani duygusal ihtiyaçları daha fazla, belki dikkat ve önem. Yani bu oyun oynamak, işte kabul görmesi, onaylanması, sevilmesi, bu ihtiyaçların karşılanması oldukça önemli.
Çok doğru bir şey söylüyorsun. Fiziksel, duygusal, aynı zamanda da bir eğitim süreçlerine, evet, eşlik etmek gerekiyor.
Evet. Evet.
Şimdi aileler tam da burada zorluk yaşıyorlar. Diyelim ki kadın çalışmıyor, erkek çalışıyor ise, bu dağılımda bu çocuğun üç boyutlu fiziksel, duygusal veya eğitimle ilgili boyutlarında roller nasıl olacak? İki taraf çalışıyor ise çocuğun bu boyutunda, bu üç boyutuna da roller nasıl olacak?
Evet.
Ana şey bu. Mutlu evliliklerde bu rollerde bir uyum oluyor, denge buluyorlar. Çocuğun fiziksel olarak bakılmasında, uyutulması, karnının doyurulması, korunmasında veya işte çocukla oyun oynanması konusunda veya çocuğun diyelim ki derslerinin, ödevlerinin yapılması konusunda bir şekilde aralarında bir uzlaşma, bir denge buluyorlar. Bu dengeyi bulurlarsa zaten problem yok.
Hı hı.
İki tarafın birden memnun olduğu, adaletsiz olmadığı, ikisinin birden işe katıldığı, ikisi birinin annelik, birinin babalık yapmaktan çocuklara kaçınmadığı, yükün tamamını diğer tarafa bırakmadığı, bu önemli bir kavram. Yani sanki şöyle bir şey değil, yani bir babanın görevi dışarıdan ekmek getirdi, ondan sonra işi bitti gibi bir şey değil. Çocukların hem fiziksel hem duygusal oyun hem eğitim süreçlerinde iki eşin birden olması gerekiyor.
Evet. Babanın rolü sandığımızdan aslında daha fazla, etkisi daha fazla çocuğun yetiştirilmesinde. Bu da önemli bir mesele. Belki bunu tek başına bile ele alınabilir. Danışalım mutlu evlilere nasıl yapıyorlarmış bakalım. Ben bir tane şuradan bir okuyayım hocam isterseniz. 34 yıllık evli, lise mezunu, emekli bir ev hanımı şöyle söylemiş. Ya tabii ki doğal olarak anne ilgileniyor. Kimi zaman da birlikte yaptık. Ne bileyim doktora falan birlikte götürdük küçükken. Ama büyüyüp okula gitmeye başlayınca genelde ben ilgilendim. Daha çok bildiğim için o konuları herhalde bana bıraktı eşimde. Tabii ben de onu bilgilendiriyorum. Eğitim hususunda ben daha içinde olduğum için ben ilgilendim. Ama o hep destek oldu arkamızdan. Ya kendini yalnız hissetmemiş. Bir şekilde evet daha fazla şey bende, sorumluluk bende, özellikle eğitimlerinde. Ama ne zaman ihtiyacı olsa hep arkasında onu hissetmiş. Eşini hissetmiş. Bundan da gocunmamış daha çok yüklenmekten.
Eşinin başka bir şey okuyayım istersen. Eşinin çocuk yetiştirme konusundaki becerisini hayranlıkla ifade eden bir erkek şöyle dedi. Eşim daha çok zaman ayırıyor. Bakımı ile de eşim ilgileniyor. Onun bu tip konulardaki kararlarını olumlu buluyorum. Bunları dört dörtlük yaptığını düşünüyorum. Çocukların okulu seçmekten devam ediyor. Eşinin çocukları yönetme meselesindeki haline hayranlıkla bakan bir erkek.
Evet. Bazen şikayetçi de olsalar yine de evliliğinde mesela mutlu olan bir hanım şöyle demiş. Hepsi benden. Doğuştan itibaren ben ilgilendim. Bezini altına almazdı mesela. Ben oyalayayım sen yat dinlen demezdi. Yorgun geliyor o işten. O yüzden ben hallederim. Benim üzerime yıkıyor işte. Yettiğim yere kadar yardımcı oluyorum. Okula git, dert dinle, evde dersleriyle ilgilen, veli toplantılarına katıl, maneviyat yönüyle ben ilgilendim. Çocukların bakımını tek başına üstlenmek yoruyor elbette. Ama yine de bir şekilde mutluluklarına engel olmamış. Biraz şikayetçi gibi ama yine de engel olmamış.
Başka bir sürü parametre var evliliklerde. Diyelim ki bir kadın sevildiğini hissediyorsa, eşinin adaletli olduğunu hissediyorsa, eşinin ilgi gösterdiğini düşünüyorsa bir noktadaki eksiğini tahammül edebiliyor veya kendisi zaten orayı içten kapatıyor. Aynı şey bir erkek için de. Zaten mutlu evlilik konseptimiz aralarında hiçbir sorun olmaması meselesinden ziyade toplamda olumlu bakış ve yürüyebilir bir sistem kurmaları, işleyen bir sistem kurmaları.
Evet. Peki bu mesele üzerinden, çocukların yetiştirilmesi meselesi üzerinden kavga eden eşler ne oluyor o grupta? Evliliği iyi gitmeyen kişilerde.
Senin tabirinle bu sefer onları danışalım. Onların ifadelerinden bir alıntılar alayım. Eşim çocukların bakımını sadece bana bıraktı. Sanki sadece benim çocuklarım onunki değilmiş gibi. Eve geliyor, yemek yiyor, sonra da bilgisayar başına. Çocukların dersine bir el at diyorum. Yorgunum diyor. Bilgisayar oynamak onu dinlendiriyormuş. 2-3 saat o makinenin başında kalmak insanı nasıl dinlendirir anlamıyorum. Negatif bir öykü. Bir tarafın yaptığı diğer taraf tarafından negatif olarak algılanıyor. Ve gerçekten de fonksiyonel bir tutum değil.
Evet. Başka bir erkek de şöyle demiş. Bütün gün çalışıyorum. Eve gelince biraz dinlenmek istiyorum. Eşim tüm gün evde. Eve girer girmez bütün gün nasıl yorulduğunu anlatıyor. Sanki ben değil de o işe gitmiş gibi. İşten sonra bir de evde mesai yapmamı istiyor. Çocuklar çok hareketli. Bir yarım saat oynayabilirim ama derslerini yapmaları için başında durmak bana ağır geliyor. Üstelik çocukların başına bu kadar üşüşmemek lazım. Eşimin yaptığı mükemmeliyetçilik. Bakın hem anne baba rolleri üzerinden yani İşte çocuklara yaklaşım nasıl olmalı? Eşini biraz mükemmeliyetçi buluyor. Fazla üşüşmemek lazım diyor. Hem o konuda ayrışıyorlar. Bir de şey konusunda yani ben daha çok yoruluyorum, sen daha çok yoruluyorsun meselesi. Belki erkek diyor ki sen zaten evdesin, çalışmıyorsun. Bir ben çalışıyorum, bir de evde gelip benden bu talepler fazla diyor.
Şimdi zaten tam da tavsiyelerimiz biliyorsun hep tavsiyeleri de bulunuyoruz. Tavsiyelerimiz tam da bunun üzerine. İki eş mutsuz evliliklerde veya sorunu yaşayan evliliklerde çocuklara karşı ne olacağıyla ilgili hikaye birbirinden tamamen ayrı. Pozisyonlar ayrı. Bir uzlaşma olmamış. Aslında tam da bunu yapmaya çalışmak. Uzlaştırmanın bir yolunu bulmak. Öyle bir yol, öyle bir şey ki hani iki tarafında ha burası ikimize de uyar dediği bir noktayı aramak. Çünkü bir de öyle bir şeydir ki çocuk eğitiminde anne baba farklı yerde kalır. Her biri farklı siyaset oluşturursa çocuklar yaramaz yaratıklardır. Bu aradaki çatlağı görürler ve oradan yürürler.
Evet.
Yürürler ve o çatlağı büyütürler. Yani çocuk kendi istediği şeyi isterse arzularsa anne babasının arasındaki her çocuk anne baba analizi yapar. unutmayın, masum yaratıklardır çocuklar ama aynı zamanda zeki yaratık. Olup biten her şeyi görürler. Anne baba arasında eğer bir çatlak var ise, bir ayrık var ise onu görürler ve bazen istekleri için bu ayrımı oynar çocuklar.
Yani şey anlamında değil mi? Tutum anlamında. Bir eşlerden biri anne diyelim, çok şey izin verici, baba daha otoriter, daha kısıtlayıcı. İşte o arada tutumda farklılıklar oluyor, uyum olmuyor. Çocuk bundan faydalanabiliyor.
Tabii. Bir şey isterken ne, kimden isteyeceğini ve nasıl elde edeceğinin stratejisini kuruyor. Bu sonuçta da anne baba arasında yeni bir çatışmaya sebep oluyor.
Evet.
O yüzden anne babanın meseleleri kendi aralarında konuşarak bir uzlaşma, bir denge yakalaması gerekiyor.
Evet. Uzlaşmanın dışında belki bir diğer tavsiye de çocuğun dünyasını yakından tanıyın diye bir tavsiyeniz
var. Önemli bir şey. Bu önemli bir şey. Modern dünyada çocuk yetiştirmek kolay bir iş değil. Çünkü sadece bu çocuk aile içinde olmuyor. Bu çocuk aynı zamanda sokakta, bu çocuk aynı zamanda eğitim dünyasında, okulda, aynı zamanda da toplum içerisinde ve bir dizi ilişkiler ağı içerisinde, bir dizi risk altında ve çocuğun iç dünyasında ne olduğu, kimle nasıl bir etkileşim içinde olduğunu, sosyal bağlarının nasıl olduğu, ev dışında gündelik hayatında kimler olduğunu yakından izlemek gerekiyor. Yani çocuğu kendi haline bırakmak işleyebilir bir sistem değil. Çocuğu yakından tanımak, bir nevi demokratik liderlik yapmak gerekiyor. Şu iyi bir şey değil, hani bir çocuğu bir şeyde bütün baskılayıp kontrol edip yönettiğiniz zaman o kişinin benliği gelişmiyor veya isyankar oluyor size. Ama diğer uçta hani saldım çayıra Mevlam kayıra tarzında, çocuğa bırak çocuk yolunu bulur tarzı da fazladan bir rahatlık. Dünya böyle bir şey değil.
Hele bu dönemde.
Hele böyle bir dönemde. O yüzden demokratik liderlik dediğimiz, çocuğun iç dünyasını bilen, çocuğun sosyal yaşantılarını bilen, orada ona bir gelişme payı veren, hatta hata yapma payı veren ama toplamda da çocuğun seyrinin nasıl olduğunu gören bir bakış açısına sahip olmamız lazım ve bununla ilgili sürekli bir ne oluyor, bir çocuk seyri nasıl gidiyor gibi bir hani ajanda olması lazım kafamızda.
Hele şu dönemde sosyal medya, internet kullanımı konusunda oldukça risk altında olabiliyor çocuklar. Belki burada anne babalara verebileceğimiz tavsiye bunları öğrenmeleri. Yani Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, burada neler olup bitiyor, çocuk ne yapmış, ne etmiş. Yani aile, anne baba bir haber olduğunda, teknolojiden çok fazla uzak olduğunda çocuğun da ne yapıp ettiğini, tehlikeyle karşı karşıya mı değil mi bilemiyor. Yani bir düzeyde bilgi sahibi olmak iyi olabilir.
Bunu araştırmalar da destekliyor Feyzullah. Eğer anne baba teknoloji okur yazarı değilse, çocuk ise bu işte fena derecede iyi oluyor, olabiliyor. Böyle olunca ikisi arasındaki fark, uçurum fazla olunca çocuğun ne yapıp ettiğiyle ilgili bir denetleme olmuyor. Kaba denetleme zaten işe yaramıyor burada. Eşlik eden bir denetleme olması gerekiyor. Bir de en önemli şey şu, aile içinde teknoloji kullanımının şeffaflığının olması gerekiyor. Yani şöyle bir şey yok, aile içerisinde benim özel alanım, benim özel dünyam, benim özel şifrelerim, benim özel Facebook'larım. Böyle bir şey yok. Özellikle hani belirli bir yaşa kadar eşler arasında zaten şifre istemiyoruz. Çocukların da hani dikip ne yaptığını, her adımı izlemek iyi bir fikir olmayabilir. Ama çocuğun sosyal medyayı nasıl kullandığıyla ilgili evde bir takım kuralların olduğunu ve bu kuralların genel hatlarıyla ailesi tarafından izlendiğinin bilinmesinde fayda var.
Tabii mümkünse rehberliğine ihtiyacı var çocuğun. Evet. Çünkü ilkokul çağında artık başlıyor sosyal medya hesapları. Oldukça risk altında olabiliyorlar. Belki bu teknoloji kullanımı, aile ve teknoloji, sosyal medya, internet, bununla ilgili belki tek bir programı bile hak ediyor. Buna değinelim hocam belki ileriki programlarda. Evet hocam, biz 6 sorunu konuşmaya başladık. Ailelerde yaşanan en sık 6 sorundan konuşmaya başladık. Lakin süremiz de bitti. Belki önümüzdeki programda kalan sorun alanlarından devam ederiz ve çözüm yollarından devam ederiz. Dilerseniz şimdilik burada bırakalım. Bir sonraki programda devam edelim. Evet kıymetli dinleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş ve kıymetli hocam Profesör Doktor Psikiyatrist Medaim Yanık hocamızla mutlu evlilikleri, mutlu evliliğe giden yolları, varsa şifrelerini aramaya, yollarını aramaya devam edeceğiz. Şimdilik hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.